Ayrım 28. Üçüncü Şempanze, Jared Diamond, sayfa 248. Yakın zamanın evrensel olmadığını ve bazı fırsatların kaçırılabileceğini göstermek için ağaç kakanlar üzerinde uzunca durdum. Bu durumu aynı açıklıktaki başka örneklerle de gösterebilirdim. Hayvanlar için en yaygın fırsat kitlesinin büyük çoğunluğu selülozdan oluşan bitkileri tüketmektir. Fakat yüksek organizasyonlu hiçbir hayvan şimdiye dek selüloz sindiren bir enzimi evrimleştiremedi. Selülozu sindiren otçul hayvanlar bağırsaklarında barındırdıkları mikroplarla bu işi başarmaktadırlar. Bir diğer örnek olarak önceki bölümdeki bahis verilebilir. Kendi besinini kendi başına üretmek hayvanlar için çok açık bir avantaj sunabilir. Fakat 10 bin yıl önce daha insanın tarımı bulmasının şafağında bu özelliği kullanan hayvanlar mantar yetiştirip yaprak bitlerini evcilleştiren yaprak yiyici karıncalar ve bazı başka böceklerdi. Dolayısıyla bu ağaç kakma, selülozu etkin bir şekilde sindirme ya da kendi yiyeceğini üretme gibi açıkça değerli uyarlanımları evrimleştirmenin sıra dışı bir zorlukta olduğunu kanıtlar. Radyolar birinin besin ihtiyacı için çok daha azını sunar ve evrimleşme ihtimalinin çok daha az olduğu söylenebilir. Kullandığımız radyolar bir başka gezegende yeniden geliştirilemeyecek kadar rastgele bir başarı mıdır? Dünya üzerinde radyonun evrimleşmesinin kaçınılmazlığına ilişkin olarak biyolojinin bize ne öğretebileceğini bir gözden geçirelim. Eğer radyo inşa etmek ağaç kakmakla bir tutulursa, bazı türler paketin bazı parçalarını evrimleştirmiş olabilirler ya da onları etkin olmayan bir şekilde evrimleştirirler. Fakat sadece bir tür tüm bir paketi tamamen evrimleştirmiş olabilir. Örneğin bugün hindilerin radyo vericilerini yapıp alıcıları yapamazken, kanguruların alıcıları yaptığını fakat vericileri yapamadığını öğrenebilirdik. Fosil kayıtları son 500 bin yıl boyunca maden bilimle ve artan karmaşıklıktaki elektronik devrelerle ilgili deneyler yapmış. Trias dönemindeki elektrikli tost makinesini ortaya çıkarmış. Oligosen döneminde pille çalışan fare tuzakları üretmiş ve sonunda Holosen döneminde radyoları yapmış bir düzine nesli tükenen hayvanı göstermiş olabilirdi. Fosiller, insanlar radyoların gücünü uzaya yayın yapacak kadar arttırana dek trilobitler tarafından yapılmış 5 wattlık vericileri, son dinozorların kemikleri arasında 200 wattlık vericileri ve kılıç dişler tarafında kullanılan 500 wattlık vericileri ortaya çıkarabilirdi. Ama bunların hiçbiri olmadı. Ne fosiller ne yaşayan hayvanlar, yaşayan en yakın akrabalarımız olan cüce ve normal şempanzeler bile radyoların en uzak öncüllerini yaptılar. İnsanın kendi yaşam çizgisini düşünmek öğreticidir. Ne Australopithecinler ne erken Homo sapiensler radyo geliştirebildiler. Daha 150 yıl kadar yakın bir zaman önce modern Homo sapiensler radyoya yol açacak kavramlardan haberdar bile değildi. İlk deneyler 1888'e kadar başlamadı. Marconi'nin 1 mil öteye yayın yapan ilk vericiyi bitirmesi 100 yıl kadar öncedir ve 1974'te Arecibo deneyi ilk girişimimiz olmasına rağmen hedeflediğimiz diğer yıldızlara hala sinyal gönderemiyoruz. Yaşadığımız gezegende radyonun varlığının ilk bakışta başka gezegenlerde radyonun evrimleşme ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geldiğini düşündürdüğünü bölümün başında belirtmiştim. Oysa dünya tarihine yakından bir bakış tam tersi bir sonucu ortaya koymaktadır. Radyoların burada evrimleşmesi yok denecek kadar az bir olasılık dahilindeydi. Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca türden yalnızca biri radyoya doğru bir eğilim gösterdi ve hatta 7 milyon yıllık tarihinin ilk 69.999 ve 70.000'inde bunu başaramadı. Milattan sonra 1800'lü yıllar gibi yakın bir zaman önce dünyayı ziyaret eden bir uzaylı burada bir radyo yapılma umudunun üstünü çizerdi. Radyonun erken öncüllerine bakarken çok katı bir tutumla yaklaşmama karşı çıkabilirsiniz. Belki de bunun yerine radyo yapmak için gereken iki niteliğe, zeka ve mekanik beceriye bakmalıyım. Fakat o halde durum yalnızca az daha cesaretlendirici. Türümüzün çok yakın zamandaki evrimsel deneyimlerine bakarak kibirli bir şekilde zekanın ve mekanik becerinin dünyayı ele geçirmek için en iyi yol olduğunu ve bunların kaçınılmaz bir şekilde evrimleştiğini kabul edebiliriz. Daha önce atıf yaptığım Britannica ansiklopedisindeki cümleyi bir daha düşünelim. Başka bir gezegen üzerinde evrimleşen bir yaşamın zekaya doğru gelişme göstermediğini hayal etmek zordur. Dünya tarihi yine tam ters sonucu desteklemektedir. Gerçekte yok denecek kadar az hayvan zeka ya da beceri geliştirmek için uğraşmıştır. Hiçbir hayvan sahip olduğumuz bu iki niteliği birden elde edememiştir. Birinden birazına sahip olan akıllı yunuslar, becerikli örümcekler, diğerinden yoksun kalmıştır. Her ikisinden de birazına sahip olan türler, cüce ve normal şempanze, bu konuda oldukça başarısız olmuştur. Dünyanın gerçek anlamda başarılı türleri, mevcut egemenliklerine varan daha iyi yollar bulan aptal ve tembel kemirgenler ve böceklerdir. Hala üzerinde düşünmemiz gereken son şey, yıldızlar arası radyo iletişimini gerçekleştirebilecek olan uygarlıkların olası sayısını hesaplamada kullanılan Green Bank formülündeki değişkenlerdir. Radyoları yapmak için gerekli olan zeka ve beceri, türümüzün radyolardan çok daha fazla özgünlüğünü oluşturan diğer amaçlar için de önemlidir. Bunlar da toplu katliam yapmak ve çevresel yıkıma yol açmak gibi amaçlardır. Her ikisini de yapma potansiyelimiz öyle fazla ki uygarlığımızın suyu yavaş yavaş ısınıyor. Yavaş yavaş ısınarak gelen bir sondan çok da keyif almayabiliriz. Birkaç ülke bizi hızlı sona götürme araçlarına sahip ve diğer ülkeler de bu araçlara sahip olmayı hevesle bekliyor. Nükleer bombalara sahip ulusların geçmişteki bazı liderlerinin ya da nükleer bombalara sahip olmak isteyen ulusların şimdiki bazı liderlerinin bilgeliği, dünyada çok fazla bir süre daha radyoların olacağına inanmak konusunda cesaretimizi kırıyor. Radyoları geliştirmemiz sıra dışı bir tesadüfün eseriydi ve daha büyük tesadüf, kendimizi kısık ateşte ya da hızlı bir patlamayla yok edecek teknolojiyi geliştirmeden önce onları geliştirmiş olmamızdır. Dünya tarihi başka yerde radyo varlığına ilişkin küçük bir umut verse de bu tarih aynı zamanda o ihtimalin kısa ömürlü olacağını da söylemektedir. Doğrusu böyle olduğu için çok şanslıyız. Astronomların en bariz soru hakkında ciddi ciddi düşünmeden dünya dışı yaşam için yüzlerce milyon dolar harcamaya hevesli olmasını kafak karıştırıcı buluyorum. Onları bulursak ya da onlar bizi bulursa ne olacak? Astronomlar üstü kapalı bir şekilde bizler ve küçük yeşil canavarlar karşılaştığında birbirimizi sıcak bir şekilde karşılayacağımız ve çok ilginç sohbetler yapacağımızı varsayıyor. Yaşadığımız deneyimler bir kez daha bize iyi bir rehber oluyor. Çok zeki ama teknik olarak bizden daha az gelişmiş olan iki türü, bonobo ve normal şempanzeleri zaten keşfetmiştik. Onlara verdiğimiz tepki oturup iletişim kurmaya çalışmak mı oldu? Şüphesiz böyle olmadı. Onlara ateş ettik, onların içlerini doldurduk, incelemek için onları parçalara ayırdık, hatıra olarak saklamak için ellerini kestik, sergilemek için kafeslere koyduk, tıbbi deney amacıyla onlara AIDS virüsü enjekte ettik ve yaşama alanlarını ele geçirdik ya da mahvettik. Bu tepki teknik olarak daha az gelişmiş insanları keşfeden kaşifler, onları ateş ederek, yeni hastalıklarla onları kırıp geçirerek ya da yaşama alanlarına el koyarak tepki verdiği için tahmin edilebilir bir tepkiydi. Bizi keşfedecek gelişkin herhangi bir dünya dışı varlık bize kesinlikle aynı şekilde davranacaktır. Arecibo'dan uzaya dünyanın yerini ve üzerinde yaşayan sakinlerini tanımlayan radyo sinyallerini gönderen astronomları bir kez daha düşünün. İntihar etmek anlamına gelen bu ahmaklık, altın delisi İspanyol ganimetçilere bütün varlığını anlatan ve seyahatlerinde onlara rehberlik eden son İnka İmparatoru Atahualpa'nın ahmaklığına ancak rakip olur. Eğer gerçekten bizi uzaktan dinleyen herhangi bir radyo uygarlığı varsa, Tanrı aşkına vericilerimizi kapatıp saptanmaktan kaçmaya çalışalım. Yoksa bu bizim sonumuz olacak. Şanslıyız ki uzaydaki sessizlik sağır edici. Evet, orada milyarlarca yıldızı olan milyarlarca galaksi var. Orada çok fazla olmamakla birlikte bazı vericiler de olmalı. Ama onlar çok uzun süre var olmayacaklar. Bizim galaksimizde büyük olasılıkla başka yok ve yüzlerce ışık yıllık mesafede de kesinlikle yok. Ağaç kakanların uçan dairelerle ilgili olarak bize öğrettiği şey, büyük olasılıkla onlardan birini bile görmeyeceğimizdir. Pratik nedenlerle kalabalık bir evrende benzersiz ve yalnızız. Şükürler olsun. Kısım 4. Dünya Fatihleri. Üçüncü kısımda kültürel özgünlüklerimiz ile onların hayvanlardaki öncüllerinden ve ilkel biçimlerinden bahsettik. Bu kültürel özgünlükler, özellikle dil, tarım ve ileri teknoloji, yükselişimizin nedenleriydi. Tüm dünyaya yayılarak dünya fatihi olmamıza olanak sağlayan bu özelliklerimizdi. Yine de bu yayılma daha önce yaşamadığımız yerleri fethetmekten daha fazlası anlamına gelmektedir. Yayılma aynı zamanda fetheden, diğer popülasyonları yerinden eden ve onları öldüren özel bir insan popülasyonunun yayılmasını kapsamaktaydı. Dünyanın olduğu kadar birbirimizin de fatihi olduk. Dolayısıyla yayılışımız hayvan öncülleri olan ve hayvanlardaki sınırlarının çok ötesine geçen bir başka insani özellik olarak göze çarpmaktadır. Bu da türümüzün diğer üyelerini toplu biçimde öldürme eğilimidir. Çevresel yıkıcılığımızla birlikte bu özellik çöküşümüzün iki potansiyel nedeninden birini oluşturuyor. Dünya fatihliğine yükselmemizi değerlendirmek için çoğu hayvan türünün dünya üzerinde sadece küçük bir bölgede dağılım gösterdiğini akılda tutmak gereklidir. Örneğin Hamilton kurbağası, Yeni Zelanda'da 150 bin metrekarelik bir ormanlık alanla 600 metrekarelik bir taş yığınından oluşan bir bölgede yaşar. İnsanlardan sonra karada yaşayan en yaygın vahşi memeli hayvan 10 bin yıl önce Afrika'nın büyük bir kısmında, Avrasya'nın çoğu bölgesinde, Kuzey Amerika'da ve Güney Amerika'nın kuzeyinde yaşayan aslanlardı. Buna rağmen en geniş yayılım gösterdikleri zamanlarda bile aslanlar Güneydoğu Asya'ya, Avustralya'ya, Güney Amerika'nın güneyine, kutup bölgelerine ya da oradaki adalara ulaşmamışlardı. Peçeli baykuş ya da aladoğan gibi Antarktika dışındaki tüm kıtalarda daha geniş yayılım gösteren kuş türleri de mevcuttur. Fakat bunlar da pek çok adada, yüksek bölgelerde, soğuk iklimlerde ve okyanusların tümünde görülmez. İnsanlar Afrika'nın ılık, ormanlık olmayan bölgelerinde yaşayarak memelilerin tipik kısıtlı dağılımını sergilemişlerdi. 50 bin yıl kadar yakın bir zaman önce Afrika'nın ve Avrasya'nın tropikal ve ılıman bölgelerinde yaşamaktaydık. Daha sonra sırayla Avustralya ve Yeni Gine'ye, yaklaşık 50 bin yıl önce, Avrupa'nın soğuk kısımlarına, 30 bin yıl önce, Sibirya'ya, 20 bin yıl önce, Kuzey ve Güney Amerika'ya, yaklaşık 11 bin yıl önce ve Polinezya'ya, 3600 ve 1000 yıl önce yayıldık. Bugün yalnızca tüm toprakları değil, aynı zamanda tüm okyanusları da işgal ya da ziyaret etmekteyiz. Uzaya ve okyanusların derinliklerine araçlar gönderiyoruz. Dünyanın bu fethedilme sürecinde türümüz toplumları aralarındaki ilişkilerde temel bazı değişimler geçirdi. Yeteri kadar geniş coğrafi alanlara yayılan hayvan türlerinin çoğu komşu popülasyonlarla iletişimini sürdüren, fakat uzaktakilerle çok az ya da hiç iletişim kurmayan popülasyonlara ayrılır. İnsanlar bu bakımdan da büyük memelilerin sıradan bir türüdür. Görece yakın bir zamana kadar insanların çoğu tüm yaşamlarını doğdukları yerin birkaç on kilometre ötesine kadarki bir alanda geçirdiler. Bu yüzden daha uzaktaki insanların varlığını öğrenmelerine imkan yoktu. Ticaret ve yabancı düşmanlığı arasında gidip gelen huzursuz denge, komşu kabileler arasındaki ilişkilere damgasını vurmuştu. Bu parçalanma her insan popülasyonunun kendi dilini ve kültürünü geliştirme eğilimini güçlendirdi ve bu eğilim parçalanmayı pekiştirdi. Başlangıçta türümüzün coğrafi dağılımındaki büyük çaplı genişleme, dilsel ve kültürel çeşitliliği de içermiştir. Yalnızca son 50 bin yıllık süreçte işgal ettiğimiz yeni kısımlar içinde Yeni Gine ile Kuzey ve Güney Amerika, modern dünya dillerinin yaklaşık yarısını barındırmaktaydı. Fakat kültürel çeşitliliğin bu büyük mirası son 5000 yılda merkezi politik devletlerin genişlemesiyle ortadan kalktı. Modern bir icat olan seyahat özgürlüğü artık dil ve kültürün homojenleşmesini hızlandırmaktadır. Bununla birlikte başta Yeni Gine olmak üzere dünyanın birkaç bölgesinde taş çağı teknolojisi ve geleneksel yabancı düşmanlığımız 20. yüzyıla kadar var olmaya devam ederek dünyanın geri kalanının daha önce nasıl olduğuna dair bize son bir ipucu verdi. Genişleyen insan grupları arasındaki çatışmaların sonucu kültürel özelliklerimizdeki grup farklılıklarından oldukça etkilendi. Savaş ve denizcilik teknolojisindeki politik organizasyondaki ve tarımdaki farklılıklar özellikle belirleyici olmuştur. Daha gelişmiş tarıma sahip olan gruplar bu sayede daha büyük popülasyon sayısının getirdiği askeri avantajı elde etmiş, kalıcı nitelikteki askeri sınıfı besleyecek imkana sahip olmuş ve seyrek popülasyonların savunma yollarını evrimleştiremediği bulaşıcı hastalıklara daha dirençli olmuşlardır. Tüm bu kültürel farklılıkların fetheden ileri halkların fethedilen ilkel halklar üzerindeki genetik üstünlüğünü gösterdiği düşünülmekteydi. Fakat bu genetik üstünlüğe ilişkin hiçbir kanıt bulunamadı. Genetiğin böyle bir rol oynama olasılığı birbirine en çok benzemeyen insan gruplarının yeterli fırsat verildiğinde birbirlerinin kültürel tekniklerini öğrenmesiyle çürütüldü. Amundsen ve onun Norveçli mürettebatı Güney Kutbu'na ulaşmak için Eskimoların köpek kızağı yöntemlerini öğrenirken taş çağına ait ebeveynlerden doğan yeni gelenler şimdi pilotluk yapıyorlar. Aslında genetik avantajlara ilişkin kanıtların yoksunluğuna rağmen neden bazı insanların diğerlerini fethetmesine yol açan kültürel avantajları edindiği sorgulanmalıdır. Örneğin Afrika'nın ekvator bölgesinden gelen Bantu halkının Güney Afrika'nın büyük kısmındaki Khoisan halkı tarafından yerlerinden edilmesi ve bunun tam tersinin gerçekleşmemesi tamamen şans eseri midir? Küçük ölçekli fetihlerin arkasındaki nihai çevresel etkenleri belirlememiz beklenmese de büyük ölçekteki uzun süreli popülasyon değişimlerine odaklandığımızda şans daha az rol oynamalı ve nihai etkenler daha ikna edici olmalıdır. Bu yüzden önümüzdeki iki bölüm yakın tarihte gerçekleşen en büyük ölçekteki iki değişimi inceleyecektir. Avrupalıların yeni dünya ve Avustralya'daki modern yayılımları ve Hint-Avrupa dillerinin başlangıçtaki sınırlı ana vatanından çıkıp Avrasya'nın büyük bir kısmını erkenden istila etmeyi nasıl başardığına dair uzun soluklu bilmecesi. Her bir insan toplumunun kültürünün ve aralarındaki rekabetin özellikle evcilleştirmeye uygun bitki ve hayvanların oluşturduğu biyolojik ve coğrafi mirasla nasıl şekillendirildiğini, İlk durumda açıkça, ikincisinde ise daha spekülatif biçimde göreceğiz. Aynı türün bireyleri arasındaki rekabet yalnızca insanlara özgü değildir. Tüm hayvan türlerinde de en sıkı rakipler, en yakın ekolojik benzerliği paylaştığı için kaçınılmaz biçimde aynı türün bireyleridir. Türler arasında büyük oranda farklılık gösteren şey rekabete yol açan etkenin niteliğidir. En fark edilmeyen biçiminde rakip hayvanlar her biri için potansiyel olarak mevcut olan yiyecek tüketiminde yarışa girerler ve ortada açık bir saldırganlık yoktur. Ortalama düzeydeki gerginlikler ritüel haline gelmiş gösterişleri ya da kovalamacayı kapsamaktadır. Son noktada ise pek çok tür için belgelendiği gibi rakip hayvanlar birbirini öldürmektedir. Hayvan türleri içinde rekabet eden birimler de oldukça çeşitlilik gösterir. Amerikalı ve Avrupalı nar bülbülü gibi ötücü kuşların çoğunda erkek bireyler ya da erkek dişi çiftleri karşı karşıya gelir. Aslanlar ve şempanzelerde erkeklerden oluşan ve kardeşlerden de oluşabilen küçük gruplar bazen ölümle sonuçlanacak şekilde kavgaya tutuşurlar. Kurt ya da sırtlan sürüleri gerçekten savaşırlarken karınca kolonileri de başka kolonilerle büyük ölçekli savaşlara girişirler. Bu çekişmeler bazı türler söz konusu olduğunda ölümle sonuçlansa da bu ölümler aracılığıyla bir tür olarak hayatta kalması bir ölçüde bile tehdit altında olan hayvan türü yoktur. İnsanlar birbirleriyle hayvan türlerinin çoğunda olduğu gibi hükümranlık alanları için rekabet etmektedirler. gruplar halinde yaşadığımız için rekabetin çoğu nar bülbülleri arasındaki küçük ölçekli çekişmeden çok karınca kolonileri arasındaki savaşların model oluşturduğu komşu gruplar arasındaki savaş biçiminde gerçekleşir. Kurtlar ve şempanzelerin komşu gruplarında olduğu gibi komşu insan kabilelerinin ilişkileri ara sıra eş değiştirmeye ve türümüz söz konusu olduğunda malların değişimine de izin vererek yumuşama gösteren yabancı düşmanlığıyla damgalanmıştır. Yabancı düşmanlığı davranışlarımızın pek çoğu genetik olarak değil, kültürel olarak belirlendiğinden ve insan popülasyonları arasındaki kültürel farklılıklar çok belirgin olduğundan bizim türümüze özellikle doğal gelir. Kurtlardan ve şempanzelerden farklı olarak bu özellikler diğer grupların üyelerini giyim ve saç biçimlerine bakarak ayırt etmeyi mümkün kılar. İnsandaki yabancı düşmanlığını şempanzelerinkinden daha ölümcül kılan elbette ki yakın zaman önce uzaktan toplu ölümlere yol açan silahları geliştirmemiz oldu. Jane Goodall, şempanzelerin bir grubunun erkeklerini, komşu grubun bireylerini öldürüp onların sınırlarını gasp eden bireyler olarak tanımlasa da bu şempanzeler daha uzaktaki şempanzeleri öldüremezler ve kendileri de içermek üzere şempanzelerin tümünü ortadan kaldıramazlar. Dolayısıyla yabancı düşmanlığına sebep olduğu cinayetler sayısız hayvan öncüle sahiptir. Fakat yalnızca biz bir tür olarak bunu kendi çöküşümüze yol açacak bir noktaya gelecek şekilde geliştirdik. Kendi varlığımızı tehdide artık insani özellikler olan sanat ve dil de katılmıştır. Kitabın bu kısmı Nazi toplama kampı olan Dachau'nun fırınlarını ve nükleer savaş baharını açıklığa kavuşturmak için insanın soykırım tarihini inceleyerek sona erecektir. 28. Ayrımın sonu, sayfa 257.